Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan tekrar merhaba. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayınında sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Teknik yönetmenimiz Burak Harareoğlu, program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bizi her Cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Cumartesi günü saat 20.20'de Memleketim FM'den ve TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş, önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda ne konuşuyoruz? Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları alanında uzman hekimlerle ele alıyoruz. Bugün sağlıkta gelişmişliğin en önemli kriterlerinden biri olan anne ve bebek ölümlerinin nedenlerini ele alacağız. Bunun azaltılabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kendirli. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Sağlık Rotası'nda sizlerle birlikteyiz efendim. Sayın Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yeşim Hanım. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir ülkenin sağlıkta geldiği noktada çeşitli kriterler var ve bunlar içerisindeki en önemli göstergelerden birisi de anne ve bebek ölüm hızı diye belirtiliyor. Anne ve bebek ölüm oranlarının sağlık göstergesindeki önemi nedir hocam?
Sizin de söylediğiniz gibi bir ülkedeki sağlık hizmetinin niteliğini, gelişmişliğini gösteren en önemli parametrelerden bir tanesi anne ve bebek ölüm oranları. Bu oranlar şu anda dünyada gelişmiş ülkelerde çok düşükken, gelişmemiş ülkelerde özellikle Afrika gibi ve Güney Amerika gibi ülkelerde düşük oranda kalmaktadır. Bu da önemli bir gösterge olduğunu kabul etmek gerekiyor.
Dünya ile kıyaslama yaptığımız zaman gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerdeki durum tam olarak nedir? Biraz önce Afrika ülkelerine işaret ettiniz ama evet, hocam birazcık daha açabilir miyiz bunu?
Evet. Şu anda Türkiye için söyleyelim. Türkiye'de 1000 bebek doğan bebekte 1000'de 5 ölüm oranı. 5 yaş altı çocuklar için de 1000 doğumda 9. Anneler için de 100.000 doğumda 17. Bu gelişmemiş ülkelerde mesela Afrika'da biz yakın zamanda bir program nedeniyle gitmiştik. Afrika'da Gambiya'ya gitmiştik. Gambiya'da mesela bu oran yeni doğan bebekler için 1000 doğumda 24, 5 yaş altında 38. Bu dünya ortalamasının çok üzerinde. Anne ölümleri özellikle çok yüksek. Dünya ortalaması 270 gibiyken anne ölümü 100.000 doğumda 458. Türkiye'de bu oranın 100.000 doğumda 17 olduğunu söylemek isterim.
Türkiye'yi dünyaya kıyasladığımız zaman aslında sağlıkta dönüşümle birlikte çok önemli adımlar atılmıştı. Türkiye'de de şu anda birçok alanda sağlıkta olduğu gibi anne ve bebek ölüm oranlarında da dünyadaki öncü ülkelerden birisi diyebiliriz,
evet,
değil mi hocam?
Kesinlikle. Türkiye'de birçok boyutuyla özellikle son 20-30 yıldaki gelişmelerle özellikle son 20 yılda diyebiliriz ve son 10 yılda sağlıkta, sağlık kalitesinde, sağlığın sağlık sunulan kişilere yani hastalara ulaşmasındaki ve önleyici tıp ve önleyici sağlık hizmeti konusundaki yaptığı gelişmeler, uygulamalar birçok şeyin özellikle biraz önce de söylediğimiz gibi anne ve bebek ölümünü azaltmada çok etkin olduğunu söyleyebiliriz.
Bunları örneklendirecek olursak hocam bu Türkiye'nin elde ettiği başarıdaki bu uygulamalardaki temel örnekler nelerdir?
Türkiye'nin yaptığı bence dijitalleşmeyi çok hızlı yapabilmesi, bu bence gelişmiş ülkeler içerisinde bu anlamda e-nabız sistemi gibi, medula sistemi gibi birçok dijitalleşmeyi çok iyi yapıyor. Randevu sistemini çok iyi oturttuğunu düşünüyorum. Onun dışında Türkiye ne kadar eleştirilse de tıp fakültesi sayısı, yetiştirdiği doktor sayısı ve hemşire sayısı olması gerekeni yakalamak anlamında çok önemli atılımlar yaptığını ve yetiştirdiği nitelikli insan sayısının arttırdı. Bir de Türkiye biliyorsunuz son 20 yılda sağlık altyapısını güçlendirme ile ilgili çok önemli projeleri var. Bu anlamda da sağlık hizmetinin ulaşmasına çok katkısı oluyor. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi sağlık hizmetini siz nitelik olarak yüksek tutabilirsiniz ama ülke Türkiye'de bir de coğrafyası çok değişken, büyük bir ülke. Gelişmişlik düzeyi, sosyal kültürel düzeyi değişkenlik gösteriyor. Her seviyeden insanın sağlığa hizmetine ulaşmasıyla ilgili devletin yapması gerektiği temel uygulamalarda başarılı uygulamalar yaptığını düşünüyorum.
Bu üzücü durumlarla tabii karşılaşılmaması için yapılması gereken çok önemli şeyler vardı. Türkiye'de bunun öncü ülkelerden birisi oldu diyebiliriz. Tekrar buna vurgu yapmak gerekirse. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesinin bazı materyaller, yani bazı kriterler olduğunu düşünüyorum hocam ben. Eskiden örneğin evde doğum değil de artık hastanelerde doğum yapılıyor. Gebelik takibi çok ciddi bir şekilde şu anda yürürlükte. Bir kişi gebe olduktan sonra aile hekimliği sistemiyle birlikte onun aşı süreci, takibi sürekli telefonla aranıyor. Ben kendimden bile biliyorum. İkinci çocuğumu dünyaya getirirken daha hekime ben gitmeden bana aile hekimimden telefon geliyordu. Aşınız var, gebelik takibinizi yaptırdınız mı, doktorunuza gittiniz mi diye. Bunlar tabii ki karşılaşılabilecek olası riskleri önlemekte çok önemli olan şeyler. Aile hekimliği sistemi de bu noktada çok önemli değil mi hocam?
Katılıyorum. Yani ben de şu anda ben bir de şöyle biraz sonra da ben çalıştığım işle de ve özellikle yoğun bakım uzmanı olduğum için kritik hasta yönetimi, çocuk ölümlerini önlemede ana merkezlerden bir tanesi çocuk yoğun bakımlar. Onunla ilgili de biraz sonra bilgi vermek isterim ama sizin sorunuza tekrar dönecek olursa benim de gördüğüm sahada aile hekimliği sisteminin özellikle evdeki hizmet, evdeki sağlık sunumu, aşılama, gebelik izleminde ve bunun belli bir düzeyde olması için çok çok katkısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamanın da anne ve bebek ölümünü azaltmada özellikle sağlığın korunması, önleyici tıpta çok etkin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne derler tabana yayılmak anlamında da söyleyelim. Hizmetin bütün alanlara ulaşmasına çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
Bir ikincisi de aslında doğuma baktığımız zaman çok sağlam bir kadro var. Ebelerimiz var, doğumu yapanlar. Ama evde doğumdan ziyade artık hastanelerde doğumun yapılması da hekim kontrolünde olası bir risk geliştiği zaman hemen müdahale şansı getiriyor.
Kesinlikle katılıyorum. Burada şöyle ben biraz önce söylemiştiniz aynı zamanda başhekim olarak da çalışıyorum çocuk doktoru olmak dışında. Sağlık yönetiminde de bir rolüm görevim var. Şimdi gebelik izlemin diye bir kavram var. Doğumdan önce gebeliğin mutlaka tanımlandıktan sonra belli düzeylerde hiçbir sağlık sorunu olmuyor gözükse de bebekle ilgili, anne ile ilgili bulgu vermeyen, semptom vermeyen bulgular oluyor. Ve bebeğin gelişimin normal olduğunun, bütün dönemlerde normal olduğunun bilinmesi lazım. En önemlisi bu. Onun dışında da gebelikte sorun çıkmaması için, bazı enfeksiyonların olmaması için, anne ile bebek kan uyuşmazlığı gibi benzer problemlerin olup olmamalı ve bunun yaratacağı sorunların olmaması için gebelik izleminin olması çok önemli. Bu izlemlerin de kadın doğumcular tarafından, aile hekimleri destekli kadın doğumcular tarafından yapılması lazım. Türkiye'de bu anlamda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani çocuk uzmanı olsun, kadın doğum uzmanı belli bir düzeyde yetişti. Yetişiyor. Bundan sonra da yetişmesi için bir sistem kurmuş. Bu sistemin güçlü bir şekilde çalıştığını düşünüyorum. Sizin söylediğiniz kadın doğum ve çocuk hastaneleri olsun, kadın doğum hastaneleri ya da devlet hastaneleri ya da üniversite hastaneleri bizimki gibi üniversite hastanelerinde normal bir vatandaş hiçbir ek ödeme yapmadan, hiçbir ödeme yapmadan bütün üst düzeydeki sağlık hizmetini alabiliyor olması Türkiye'nin başarısındaki en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunu Türkiye ülkemizin Türkiye yani ülke genelinde bütün noktalarda bunu net bir şekilde uygulayabildiği için bence başarıyı arttırabilen ülke göstergelerinin iyi noktaya gelmesinde ana faktörlerden biri olduğunu düşünüyorum.
Bir başka avantajı da sanırım şu değil mi hocam? Hastanede bir doğum gerçekleştikten sonra biraz sonra belki siz de açacaksınız ama hemen buradan sevgili dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım. Topuk kanı bebekten alınarak başta fenilketonuri olmak üzere birçok hastalık için hemen harekete geçiriliyor. Var mı yok mu diye. Bu da bebek sağlığının korunması için önemli bir faktör olsa gerek.
Evet, Türkiye'nin yani birçok konuda başarılı olduğunu söyledik. Bu noktada da başarılı olduğunu düşünüyorum. Topuk kanı taraması içerisinde ailede daha önceden bulgu vermeyen bir hastalığın hiç her şey normalmiş gibi gözüken ama taşıyıcı olup çocukların hasta olması olabileceği durumlar var. Bunlardan doğumsal işte hastalıklar, biyotitinaz eksikliği, sizin söylediğiniz fenilketonuri, onun dışında hipotiroidi gibi birçok hastalık, kistik fibroz gibi hastalıkların taraması yapılıyor. Bu hastalıklar anne babada hiçbir semptom vermeyip çocukta doğum sırasında sağlıklı, gebelikte hiçbir sorun yokken sonraki aylarda ortaya çıkabilecek ve kalıcı sekeller, kalıcı engellilik hali bırakabilecek hastalık grubu. Bunun çok önemli. Türkiye'de bu noktada bu programı başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Sizin söylediğiniz biraz önce, bundan sonraki de aşılama programında Türkiye oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bazen tartışmalar oluyor. İşte bu aşı girsin mi programa, girmesin mi diye. Bu tabii bilgiler güçlendikçe, sistem daha kendini güçlendirdikçe, işte rotavirüs aşısı olsun, en son Amerika'da bu yıl kullanılmaya başlayan RSV aşısı gibi, meningokok aşısı gibi, işte HPV aşısı gibi toplum sağlığı, ama bugünün bu oturumumuzun konusu değil. Buna benzer şeyler de tartışıyor. Tabii burada hem ülkemizi yöneten Sağlık Bakanı düzeyindeki otoriteler her gün, her ay, her yıl bu kavramları tartışıyorlar. Şartlara göre en uygun kararı verdiklerini düşünüyorum.
Evet, ama buradan hatırlatmakta fayda var ki hem anne sağlığını, anne adayının sağlığını, hem dünyaya gelecek olan bebeğin sağlığını ve ileriki yıllarda da sağlıklı bir birey olabilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan aşı takvimine mutlaka ve
Evet.
mutlaka uyulması lazım. Bunun da altını çizmekte
Evet.
fayda var.
Yani bu noktada şunu söylemek istiyorum. Yani siz belki gizli mesaj vermek istediniz ama aşı yapıp yapmama konusunda ben çocuk doktoru da olduğum için tanımlanan aşılar Dünya Sağlık Örgütü, işte Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından aşıların hepsinin güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Hepsinin temel amacının anne çocuk sağlığını korumak. Anneler için de anne sağlığını korumak amaçlı olduğunu söylemek isteriz. Benim görüşüm yapılması yönünde.
Hemen bu noktada hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde hemen çok sıcak bir olaydı. Çok derinden üzüldük biz gazeteciler olarak da. Boğmaca aşısını yaptırmamış olan bir annemizin çocuğu buna bağlı olarak hayatını kaybetti. O yüzden burada altını
Sizin tanıdığınız
çizmekte
birisi miydi?
hayır.
Ben onunla ilgili bilgi verebilirim.
Evet,
Kısa bir şey.
altını çizmekte fayda var ki çocuklarımızın sağlığını korumak için lütfen bilime güvenelim ve bilim neyi söylüyorsa, otoriteler neyi söylüyorsa, anneye ve çocuğa aşı yaptırmamız gerekiyorsa aşımızı yaptıralım.
Boğmaca bu yıl Türkiye'de salgın yaptığı düzeyinde diyebiliriz. Ben çocuk yoğun bakım doktoru olarak bir aydan büyük çocuklar yoğun bakıma yatıyor. Tam sayı söylemesem de 10-15 tane sağlıklı çocuk diyebileceğimiz boğmaca nedeniyle öldü bu yıl için. Tam sayıları veremesek ama ben biz şu anda merkez olarak Türkiye'de bu yıl içerisinde boğmaca nedeniyle yoğun bakıma yatan, çocuk yoğun bakıma yatan hastaları topluyoruz. Bunu veri olarak sunacağız inşallah, bilime sunacağız. Çok büyük bir seri olarak yayınlayacağız
O
inşallah.
yüzden mutlaka aşılarımızı yaptırmamız
Aşı
lazım.
özellikle burada özel bir durum var. Sizin söylediğiniz gibi şimdi boğmaca aşısı ilk kez 2 aylıkken yapılıyor ama burada riskli olan grup özellikle 3 aydan küçük. Önemli olan annenin gebeliği sırasında boğmaca aşısını yapması. Size bir örnek vereyim. Mesela bir üniversite hastanesinde Suriyeli bir aile hiç aşı yaptırmamış. 2 yaş 2 aylık sağlıklı bir çocuk önceki gün hayatını kaybetti.
Evet, o yüzden
Boğmacadan.
durumun ne kadar bu noktada ciddi olabileceğini hatırlatmakta fayda var sevgili dinleyicilerimize. Özellikle gebelik başladığında hekimlerimiz ne söylüyorsa o doğrultuda hareket edelim. Ve yine belirtmek lazım, Türkiye'de sağlık programı kapsamındaki rutin aşı takvimindeki tüm aşılar ücretsiz olarak yapılıyor. O yüzden bu çok büyük bir avantaj. Sayın hocam, anne sağlığının korunması için peki bu dönemde bir çocuk hekimisiniz aynı zamanda. Birazdan bebek sağlığını da soracağım. Bu dönemde neler yapılması lazım? Buradan dinleyicilerimiz merak ediyordur. Nasıl bir strateji izlemeleri gerekiyor anne sağlığının korunması için?
Yani anne sağlığı dediğimizde, yani gebelik dediğimizde öncelikle belli bir yaş dilimi var. 18 yaş, 20 yaşından önce gebe kalmamak lazım. Belli bir yaştan sonra da ileri yaşları taşımadan belli bir doğurganlık yaşında gebe kalmak ve gebe kaldığını fark ettikten sonra bir de planlı gebelik çok önemli bir şey. İnsanlar planlı bir gebelik yapmasının çok sonuç birçok boyutuyla önemli olduğunu biliyorum ve düşünüyorum. Onun dışında gebe olduğunu öğrendikten sonra mutlaka bir kadın doğum uzmanı tarafından izlenmelidir. Sağlıklı annenin ve bebeğin sağlığını korumaya yönelik yapılması gereken aşı gibi destekler gibi onların çok iyi
Ve
yapılması
bazı
gerekiyor.
genetik taramalar da
Genetik
yapılabiliyor değil mi
taramalar da
hocam
yapılıyor.
riskli durumlarda?
Bunu Yani taramalar var, ileriye giden, işte yaş ileri olan, özellikle 35 yaş üstü anne adayları için genetik testler önerilir. Bunların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında bir risk hissedildiğinde ileri bir merkez diyebileceğimiz bir merkezde yönlendirildiğinde o merkezlerde izlenmesi lazım. Mesela gebelik sırasında bebekte doğuştan kalp hastalığı saptanıyorsa, bu kalp hastalığının yaşamla bağdaşıp bağdaşmadığını, bağdaşıyorsa nasıl tedavi edileceği gibi bir plan yapılıp doğumun uygun hastanelerde, bizim gibi üçüncü düzey merkezlerde, işte kadın doğumu güçlü olan, yeni doğan yoğun bakım güçlü olan, kalp cerrahisi olan merkezlerde doğum yapılması gibi, işte yaşamla bağdaşan bir hastalığı var ve tedavi edilirse bunun bir an önce yapılması, yeni doğan yoğun bakım desteği alması gerekiyor ve bunun hayati bir öneme sahipse bu merkezlerde doğum yapılması, evde değil hastanede zor ve komplike bir gebelikse o zaman daha ileri bir merkezde doğum yapmasının, çocukların ve annenin de hayatı önemli burada. Çünkü zor doğumlarda anneyle ilgili bir faktör varsa annenin hayatını koruyacak. Annede preeklampsi dediğimiz bir hastalık var, işte hipertansiyon, hipoalbümlemi ve ödemle giden, bebeğe yansıyan bir sürü bulgular olan bir durumun ileri bir kadın doğum merkezinde ve yeni doğanı güçlü olan bir merkezde doğum yapmasının hem annenin hayatının korunmasında hem bebeğin hayatının korunmasında erken dönemde önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki Sayın Hocam, bebeğimiz dünyaya geldi. O noktada annelerin dikkat etmesi gereken ve biraz önce saydığımız şeyler de içerisinde vardır muhtemelen. Bebek sağlığının korunması için neler yapılması lazım?
Şimdi doğduktan sonra ilk 24 ve 48 saat içerisinde mutlaka bir doktor tarafından görülmesi gerekiyor. Sağlıklı mı değil mi diye.
İki erkeğe her çocuğun bir özel çocuk doktoru olmalı mı hocam?
Hayır.
Sürekli takip eden.
Özel doktor değil ama bir çocuk hekiminin olduğu bir merkezde izlenmeli.
Ya illa ki aynı doktorun takip etmesi gerekmiyor. Eğer
Mutlak
sağlıklı
değil.
bir
Yok
bebekse, değil
değil.
mi?
Yok değil. Yani bize göre, yani çocuk doktoru diyelim, özel demeyelim ya da tanımlı bir doktoru diyelim. Mutlak değil o ama bir merkezde olmasında, diyelim ki biz Ankara Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Ankara Üniversitesi'nin iki bölüm var sağlıklı çocuk izleyen. Bir sosyal pediatri diye gelişim bütün aşamalarını, işte yemesi,
Evet.
uyuması, iletişimi, gelişiminin, aşılarının takip edildiği bir sosyal pediatri gibi merkezde izlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında genel poliklinikte de normal takip yapılabilir. Ama orada daha çok biraz sıkıntısı olduğunda, bir sorun olduğunda. Ama çocuk hastanelerinde artık sağlıklı çocukların izlendiği sosyal pediatri diye bir bölüm var. Bilim dalı da oldular
Peki
ikisi.
bir sağlıklı bir bebek bir tanı almadıysa yeni bir anne bir yıl boyunca onun belli bir süresi var mıdır hocam?
Evet.
Yani düzenli kontrollere getirmeli mi?
Mutlaka.
Nedir
Mutlaka. Bu
o
birçok
zaman
açıdan.
dilimi hocam?
İlk başlangıçta ilk bir aydan sonra 15 günde bir, ilk bir ayda, sonrasında aylık olarak ilk 6 ay, sonra da 2 ya da 3 ayda bir onlar bir program yapıyorlar, sosyal pediatri doktorları. O program dahilinde hem gelişimin değerlendirmesi, burada sadece fiziksel gelişim değil, bilişsel bir gelişim de önemli. İletişim nasıl oluyor? Bazen iletişimle ilgili problem. İki, en çok yeme yedirme problemi dediğimiz yemesinin aile içinde büyük soruna dönüşüm. Nasıl yöneteceği ile ilgili. Daha sonra uyku, uyanma, sonra tuvalet eğitimi gibi. Buna benzer eğitimlerin çok güzel bir şekilde
Hatta
verildiği.
anne adaylarına bile emzirme eğitimleri veriliyor
Evet.
değil mi hocam?
Emzirme, kadın doğum tarafında bizim hastanemiz için emzirme eğitimleri veriliyor. Gebelere de özel programlar yapılıyor. Doğumdan sonra da emzirme danışma polikliniğimiz var bizim mesela hastanemizde. Emzirme ile ilgili problem olanlarda annelere de, kadın doğum tarafı için söylüyorum, emzirme eğitimi veriliyor. Ama çocuk tarafında da, sosyal pediatri tarafında çocuğun aşıları, biraz önce söyledik, gelişmesi. Burada sadece fiziksel değil, bilişsel gelişimin de çok önemli. Bunu değerlendirip bazen gizli kalan, mesela otizm gibi diyelim, onların çok iyi tanımlanmasına bu bölümlerin çok büyük bir katkısı oluyor.
Hocam aşı konusuna değindik ama özellikle bu konuda anne adayları hani çok meraklı oluyorlar. Bizlere de en çok gelen sorular oluyor. Anne ve bebeğin olması gereken aşılar nelerdir bu süreç içerisinde?
Anneler için biraz önce söyledik, boğmaca gibi aşıların mutlaka olması gerekir. Ve doğumdan sonra da normal programlanmış aşılar var. İşte ilk doğumda bebeğe hepatit B aşısı yapılıyor. Sonraki aylarda difteri, boğmaca, tetanoz, işte tüberküloz için BCG aşısı yapılıyor. Daha sonraki aylarda da kızamıkçık aşıları yapılıyor. Daha sonra su çiçeği aşısı var programda. Şu anda olmayan programda rotavirüs var. Çok tartışmalı olan menenjit aşısı denen meningokoksin var. Ama normal hemofilus influenza aşısı ve pnömokok aşıları normal programda var onlar. Onlar da meningit aşısı aslında. Daha az görülen toplumda ancak ölümcül olan bu meningokok aşıları da programa alınması konusunda tartışmalar oluyor. Ama
Ve anne adayları bebeklerinde herhangi bilişsel anlamda da bir şey fark ettikleri zaman hemen doktora müracaat etmeleri önem taşıyor,
tabii
değil mi
tabii.
hocam?
Şimdi şöyle bu programın önemli konu, şey nedeni ölümlerin engellenmesi. Burada bir hasta standart sağlıklı çocuk dizlem var. Bir de hasta olduğunda ölümcül bir durumla ne zaman karşı karşıya bunu nasıl tanımlayacak ve bunu nasıl önleyecek ve sonrasında hangi hastaneye nasıl başvuracak bu kavram da önemli olduğunu düşünüyorum çocuklar için. Bir yeni doğan döneminde özellikle çocuklar doğduktan sonra böyle bir beslenmede zorluk çekiyor. Normal beslenme paterni bozuldu. Ateşi çıktı, klinik bozulması. Özellikle annesiyle iletişimi, göz teması bozuluyorsa ciddi bir durumla karşı karşıyadır demektir. Kusuyorsa küçük çocuklar için söylüyorum. O zaman mutlaka çocuk acillere gece gündüz herhangi bir saatte gitmelidir ve bir çocuk doktoru tarafından görülmelidir. Bunlar hasta olan çocuklar için geçerli. Kritik düzeyde daha büyük çocuk hastalarda kendini ifade edebiliyorsa biraz önce söylediğim gibi özellikle ailede anne baba kardeşleriyle iletişim bozuldu. Çok ciddi bir klinik bozulma diyebileceğimiz solunum şeklinde bozulma işte deri renginde değişiklik, soğukluk bir varsa bir anne baba için söylüyorum. Mutlaka çocuk acile hemen götürsünler.
Sayın hocam, çok merak edilen konu var. İş anne, gebelik ve bebek olduğu zaman, ama zamanımız çok kısıtlı. Bu noktada Türkiye bölgesinde gerçekten sağlıkta birçok konuda öncü. Biraz önce de vurgulamıştık. Yurt dışından gelişmemiş ülkelerde de yine öncü rol üstleniyor Türkiye. Anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik. Çünkü Türkiye önemli bir başarıda. Son olarak Ankara Üniversitesi olarak sizin de bir Gambiya'ya bir ziyaretiniz oldu. Kısaca ondan bahseder misiniz? Türkiye anne bebek ölümlerinin azaltılması için ne gibi rol üstleniyor yurt dışında?
Sizin de söylediğiniz gibi Ankara Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Necdet Ünver hocamızın öncülüğünde 5-9 Şubat tarihlerinde Gambiya'ya biz Ankara Üniversitesi'nde çalışan öğretim üyeleri 6 öğretim üyesi olarak gittik. Bir halk sağlığı uzmanı, iki kadın doğum uzmanı ve 3 çocuk hastalıkları uzmanı ama hepsinin mesela bir çocukta yeni doğan hocamız. Çocuk enfeksiyon hocası ve ben vardım. Kadın doğumda da perinatoloji hocası ve kadın jinekolojik kanser hastalıkları uğraşan hocamızla beraber gittik ve halk sağlığı hocası ile birlikte. Orada 5 günlük bir program uyguladık. Burada Gambiya Sağlık Bakanlığı ve oradaki tek eğitim araştırma hastanesi ve Gambiya Üniversitesi'nin hastanesinde 5 günlük hem teorik hem de pratik ve vizitler yaparak hem alan incelemesi yaptık hem de eğitim
Sorunlar
verdik.
tespit
Evet,
edildi
ve
ve önerilerde
nasıl
bulunuldu.
azaltılabileceği ile ilgili program geliştirdik ve TİKA destekliydi bu program. Orada eğitim verdiğimiz 30 kişiden 10 kişi bize gelecekler ve biz de 1 aylık gözlemci olarak çalışarak eğitimleri güçlendirip pekiştirmeyi amaçlıyoruz.
Biz de bunun gururunu yaşıyoruz. Türkiye hem sağlıkta attığı adımlarla önemli bir yerde dünyada öncü olurken aynı zamanda dünyanın bir başka ucunda da yine sağlığın sesi oluyor. Biz de ülkemiz adına size teşekkür ediyoruz. Çok gururluyuz. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sayın dinleyiciler, bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Profesör Doktor Tanıl Kendirli'yi ağırladık. Sağlıkta gelişmişliğin en önemli kriterlerinden biri olan anne ve bebek ölümlerinin nedenlerini ele aldık. Bunun azaltılabilmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Türkiye'nin yurt dışında bu konuda yapmış olduğu çalışmaların örneklerini ele aldık. Ben Yeşim Sertkaraaslan efendim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, rotanız sağlık olsun.
Sağlık Rotası.